Ayrım 10. Pazarlık yok, Uğur Dündar. Sayfa 168. Ne beleşçi bakanmış bu Zafer Çağlayan. 19 Şubat 2014 Sözcü. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, kendisi için hazırlanan fezlekede toplam 52 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor. Fezlekeyi düzenleyen savcının iddiasına göre Çağlayan bu parayı 28 ayrı ödemeyle almış. Rüşveti veren kişi ise 87 milyar euro tutarında para akladığı, altın kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Rıza Sarraf. Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan da 17 Aralık'taki büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Rıza Sarraf'la birlikte tutuklananlar arasında yer alıyor. Zafer Çağlayan'ın Rıza Sarraf'ın uçağıyla Umre'ye gittiği ve Azeri kökenli genç iş adamının kendisine 700 bin lira değerinde bir saat hediye ettiği, internete yansıyan kayıtlardan ve fezlekedeki notlardan biliniyor. Sözcü okurları ise eski bakanın başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kamudan büyük inşaat ihaleleri alan NATO Holding'in sahibi Namık Tanık'ın özel uçağıyla geldiği Bodrum'da bir hafta süreyle yat keyfi yaptığını bu köşede yer alan özel haberle öğrendi. Zafer Çağlayan, Namık Tanık'ın yatındaki beleş tatil keyfinin ardından yine NATO Holding'in uçağıyla Ankara'ya dönmüştü. Bilmem dikkatinizi çekti mi? 9 Ocak 2014 tarihli bazı gazetelerde eski siyasetçilerden Mehmet Ağar ile yine Azeri kökenli iş adamı Mübariz Mansimov'un, parantez içinde Gurbanoğlu, cezaevindeki bakan çocuklarını ziyaret ettiklerini duyuran bir haber yer aldı. Mehmet Ağar'ı hepimiz tanıyoruz. Siyaset yaptığı yıllarda veya bürokrasideki görevleri sırasında tanıdığı arkadaşlarının oğullarını ziyaret etmesinde yadırganacak bir durum yok. Mansimov'a gelince, Mübariz Mansimov, yüzlerce gemiden oluşan dev bir petrol taşımacılığı filosunun sahibi. Ayrıca ülkemizde turizmden sağlık sektörüne, marinacılıktan inşaat işlerine kadar çok farklı alanlarda yatırımlarıyla dikkat çeken ve dünyanın en zenginleri arasında yer alan bir iş adamı. Mansimov'un bu özellikleri nedeniyle yakın zamana kadar ekonominin dümenindeki Zafer Çağlayan'ı tanımasını, hatta oğlunu cezaevinde ziyaret etmesini de pek yadırgamamak gerekiyor. Ama bu tanışıklığın yeni öğrendiğimiz öyle bir boyutu var ki, onu doğal kabul edip üzerinde durmamak mümkün değil. O da şu: 17 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce, o sırada bakan olan Zafer Çağlayan, Mansimov'un özel uçağını atlıyor ve Amerika'ya uçuyor. Amerika seyahatinin nedeni konusunda rivayet muhtelif. Bu özel seyahatin gazetecilik açısından önemli olan tarafı ise niçin Mansimov'un uçağıyla yapıldığı, ayrıca bunun karşılığında bir ücret ödenip ödenmediği. Yazı için bilgisayarın başına geçmeden önce sorumlu gazetecilik anlayışım gereği hem Zafer Çağlayan'ın meclisteki sekreterini ve danışmanı Erdinç Bey'i, hem de Mübariz Mansimov'un Palmali Holding'deki asistanı F. Guliyeva'yı arayıp bu soruları yönelttim. Ama tıpkı eski bakan Zafer Çağlayan'ın sponsorluğu yat keyfi haberinde olduğu gibi Çağlayan'dan bir cevap alamadım. Gazetemizin baskıya girdiği saate kadar Mansimov'un Palmali Holding'inden de bir ses çıkmadı. Ben de eve gitmek üzere gazetemden ayrılırken ne beleşçi bakanmış bu Zafer Çağlayan diye düşünmekten kendimi alamadım. Sizce de öyle değil mi? Bakan Mehdi Eker de beleşçi çıktı. 20 Şubat 2014 Sözcü. Sevgili okurlarım, iş adamlarının özel uçaklarıyla beleş seyahatler yapan sadece eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan değilmiş. Meğer Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de beleşçi bakanlardanmış. Onun beleşçiliğine geçmeden önce bakanlığın yeni bir uygulamasını anlatayım. Hakan Bilal Kutluab, Türkiye'nin tek Chiquita muz ithalatçısı. Ayrıca alanında yine tek olacağı bir başka işi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan almış durumda. Bakanlık Ağustos ayında başlayacak olan gıdalarda kare kod uygulaması işini Hakan Bilal Kutluab'ın sahibi olduğu Veriso Data Sistemleri adlı şirkete vermiş bulunuyor. Hem de ihaleye çıkmadan pazarlık yöntemiyle. İhale yasasına göre pazarlık yöntemine çok acil durumlarda, örneğin bir felaket sırasında veya piyasada aynı işi yapabilecek değişik firmaların bulunmaması halinde başvurulması gerekir. Oysa uzmanlar kare kod uygulamasıyla Kutlualp'e ait firmanın yılda 1 milyar dolarlık, yaklaşık 2.2 milyar lira etiket satışı yapacağını öne sürüyorlar. Bu nedenle 7 ürün grubunda 272 firma ilgilendiren bu gelişme sonrasında sektör temsilcileri ayaklanıyor ve Danıştay'a başvuruyor. Danıştay da bakanlığa ihaleye çıktı mı diye soruyor. Bakan Eker ise basına yaptığı açıklamada tek firmaya verildi ama patenti olan firma sadece o firmaydı. Özel seçilmiş bir durum yok. Şu anda bu uygulamanın yetişmeyeceğine yönelik bir durum var. Bu yüzden Ağustos ayına ertelendi. Ağustos'a kadar yeni bir düzenleme de yapılabilir. Ayrıca patent alan ya da alacak her firmaya kapımız açık. Kaç kişi varsa girebilir. Üstelik bu uygulama için devletin kasasından çıkacak bir ödeme de yok diyor. Devlet para harcamayacak ama bu uygulamayla birlikte tüketici ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. Örneğin alkollü içkilerde 3.9 kuruşluk etiket maliyeti fiyata eklenecek. Kısacası gıdalar zamlanacak, tüketici daha fazla para harcayacak. Peki Bakan Eker, patente alınmış bir alanda yeni bir patent verilmesinin imkansızlığını ya da değişik patentlerin devreye girmesi halinde sistemin çalışmayacağını bilmiyor mu? Ben bunu bilemem. Konuyu böyle özetledikten sonra gelelim Bakan Eker'in beleşçiliğine. MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla Bakan Eker'e karekod işini ihalesiz verdiğin hemşerinin uçağıyla şimdiye kadar kaç kez seyahate yaptın diye soruyor. Cevap yok. Bunun üzerine hem Bakan Eker'in özel kalem müdürü Volkan Mutlu Coşkun'a hem de Kutlu Alp'in avukatı Hüseyin Öz'e ulaşıp şu soruları cevaplamalarını rica ettim. 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker, Hakan Bey'in özel uçağıyla bugüne kadar kaç kez seyahat etmiştir? 2. Bu uçuşların tarihleri nedir ve hangi parkurlar arasında gerçekleşmiştir? 3. Uçuşlar için bakanlık veya Sayın Eker'in kendisi bir ödeme yapmış mıdır? 4. Ödemelerin geçmişe dönük makbuzları mevcut mudur? Tahmin edeceğiniz gibi bakanlıktan geri dönüş olmadı. Ama avukat Öz hemen cevap verdi. O cevabı virgülüne dokunmadan yayınlıyorum. Hakan Bey, özel uçağını yaklaşık 2 yıl önce, yani Nisan 2012'de satmıştır. Özel uçağının olduğu dönemde Sayın Bakan Mehdi Eker'le müteahhit (parantez içinde birçok) kez seyahat etmiştir. Ancak parkur bilgisine ve bu konuda herhangi bir istatistiğe sahip değilim. Hüseyin Öz'e teşekkür ediyorum. Geldik sözün özüne. Bakan Eker, Hakan Bilal Kutlu Alp'in özel uçağını adeta makam aracı gibi kullanıp birçok kez beleş seyahat yapıyor. Geldik sözün özüne. Bakan Eker, Hakan Bilal Kutlu Alp'in özel uçağını adeta makam aracı gibi kullanıp birçok kez beleş seyahat yapıyor. Sonra da kalkıp 1 milyar dolar ciro yapılacak işi ihaleye falan çıkmadan pazarlık usulüyle Kutlu Alp'e veriyor. Allah aşkınıza söyleyin. Mehdi Eker'in yaptığı etik mi? Gelişmiş demokratik hukuk devletlerinin herhangi birinde bakanlığından büyük iş alan kişinin uçağıyla birçok kez beleş seyahat yaptığı ortaya çıkan bakan, o koltukta bir saat bile oturabilir mi? Bunlar ne beceriksiz casuslar? 25 Haziran 2014 Sözcü. Hüseyin Yıldırım, Los Angeles Times gazetesi ondan soğuk savaş yıllarının en ağır tahribata yol açan en zararlı ve tehlikeli casuslarından biri olarak bahsediyordu. Berlin'deki ABD dinleme merkezinde görev yaparken Blitz Yıldırım kod adıyla Doğu Alman gizli servisi Stasi'ye çalışmıştı. ABD'li kadın subaylarla ilişkiye giriyor, elde ettiği gizli bilgi ve belgeleri Berlin duvarı yakınlarındaki bir yerde Stasi ajanlarına teslim ediyordu. Yakaya ele verdikten sonra Amerika'ya götürülmüş, yargılanıp müebbet hapse mahkum edilmişti. Profesör Haluk Şahin, Arena programı adına kendisiyle görüştüğünde, Kaliforniya'nın güvenlik önlemleriyle ünlü Lompoc cezaevinde yatıyordu. Sonra Türk Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları devreye girdi. Devletin çabalarıyla Soğuk Savaş döneminin en tehlikeli casuslarından Hüseyin Yıldırım, 6 polis eşliğinde ve elleri ayakları zincirlenerek getirildiği Los Angeles Havalimanı'ndan İstanbul uçağına bindirilerek Türkiye'ye iade edildi. Müthiş serüvenler ve gerilimlerle dolu hayatı filmlere, romanlara konu oldu. Yarım asrı aşkın meslek hayatımda yüz yüze konuşup röportaj yaptığım tek casus Hüseyin Yıldırım'dı. Parantez içinde 2004. Ama önceki gün, İzmir'deki askeri casusluk ve fuhuş davasının duruşmasında çok sayıda casusluk sanığıyla karşılaştım. Hüseyin Yıldırım'ı tanıdıktan sonra, bu davada yargılanan casusların, parantez içinde ünlem işareti, çalışma yöntemlerinin doğrusu çok merak ediyordum ama çok geçmeden hayal kırıklığına uğradım. Çünkü casusluk yapmakla suçlanan kişiler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmuşlar ama çıkar sağlayamamışlardı. İddianamede çıkar elde ettiklerine dair tek bir somut delil, suçüstü vesaire yer almamıştı. Bu nasıl bir örgütse, üyelerinin çoğu birbirini tutukladıklarında veya mahkemeye getirildiklerinde tanımışlardı. Bu nasıl bir örgütse, üyelerinin çoğu birbirini tutuklandıklarında veya mahkemeye getirildiklerinde tanımışlardı. Üyeler birbirleriyle bir defa bile telefonla görüşmemişlerdi. Elektronik posta da göndermemişlerdi. Aralarında bağ olduğuna ilişkin en ufak bir kanıt bulunamamıştı. Bu nedenle iddianamede bu örgüt öylesine gizli bir örgüt ki aralarındaki ilişkiyi kanıtlayacak delil bulunamamıştır denilmişti. Örgütteki hiyerarşik yapı da çok tuhaftı. Örneğin bir amiral hayatında hiç karşılaşmadığı bir yüzbaşının emrine girmişti. Herhalde örgütsel faaliyetlerinde amiral yüzbaşıya emredersiniz yüzbaşım diyerek verdiği talimatların yerine getiriliyor olmalıydı. Tuhaflıklar, acemilikler saymakla bitmeyecek kadar çoktu. Sanıklardan birinin annesi ve babası ayrı yaşıyordu. Babanın gözleri hiç görmüyordu ama ne hikmetse sanığa ait flaş bellek babasının evinde bulunmuş ve arama tutanağını o sırada neler olup bittiğini göremeyen baba imzalamıştı. Şimdi sıkı durun. İddiaya göre casuslardan, parantez içinde ünlem işareti, biri mesleğe henüz 7 yaşındayken başlamıştı. Benim bildiğim casus geride iz bırakmaz. Ama bu casuslar, parantez içinde ünlem, delil olarak değerlendirilen belgelerin üzerine TC kimlik numaralarını yazacak kadar çaylak çıkmışlardı. Kısacası karşımda beceriksiz bir örgüt duruyordu. Asrın en tehlikeli casuslarından biri olan Hüseyin Yıldırım, bir uzman olarak dava dosyasını incelemiş olsa, mesleğin raconunu rezil ettiniz deyip bu beceriksiz casuslara 10 üzerinden 0 verirdi. Duruşmada savunma yapan avukatlardan Murat Ergün, ironik bir değerlendirmede bulununca salonda gülüşmeler oldu. Bunun üzerine davaya yeni atanan ve bende saygı uyandıran mahkeme heyetinin başkanı gülmeyin, yoksa dışarı çıkarırım uyarısında bulundu. Başkan haklıydı. Ağlanacak duruma gülmemiz gerekiyordu. Avukat Ergün'ün savunmasında çarpıcı bir gerçeğe daha değindi. Onun tespitine göre iddianamede 49 kez Microsoft Word yerine Microsoft World yazılmıştı. Benzer yanlışın Balyoz dosyasına ait bir raporda da tekrarlanması akıllara çeşitli sorular getiriyordu. Ayrıca bilirkişinin Word yerine World arasındaki farkı bilmeyecek kadar uzman, parantez içinde ünlem işareti, bir kişi olduğu anlaşılıyordu. Acı gerçekse çakma casusların bir bölümünün bu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır cezaevinde yatıyor olmalarıydı. İki umut. Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu. 11 Eylül 2014 Sözcü. CHP kurultayı gösterdi ki tıpkı partiye gönül veren seçmenler gibi delegelerin de kafası çok karışık. Bunda CHP'nin bir türlü umut haline gelememesinin yarattığı hayal kırıklığının büyük payı var. Seçmen de, delege de umut arayışı içinde. Örneğin Üsküdar'daki yerel yönetim seçimlerinde anlamlı bir başarı sağlayan layık din adamı İhsan Özkes, parti meclisine birinci sıradan giriyor. Ama onun bile 1000'i aşkın delegeden ancak 654'ünün oyunu almış olması zihinsel karışıklığın en büyük göstergesi. Delegenin teveccüh gösterdiği CHP'lilerden biri de Tuncay Özkan. Cumhuriyet mitinglerini düzenlemek gibi anayasal hakkı kullandığı için ömrünün 5 yılını Silivri zindanında tüketen, patlayan kanalizasyonun lağım sularıyla doldurduğu hücresinde aylarca tek başına yaşamaya mahkum edilen ama yılmayıp demokratik mücadelesine kaldığı yerden devam eden Tuncay Özkan da delege tarafından ödüllendirilerek 4. sıradan seçiliyor. Kurultay'ın çabalarını takdir ettiği başka isimler de var. Bunların başında Manisa Milletvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geliyor. Bu genç, çalışkan ve idealist milletvekilleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve rakibi İnce'nin anahtar listelerinde olmamalarına rağmen, delegenin ısrarlı gayreti ve Erdoğan Toprak gibi isimlerin çizilmesiyle parti meclisine dahil ediliyor. Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu'nun öykülerine bakınca, delege teveccühünün boşuna olmadığı görülüyor. Özgür Özel 40 yaşında. Annesi babası emekli öğretmen, ailenin iki çocuğunun en büyüğü. Kardeşinin adı Barış. İsimlere de bakınca anne ve babanın dünya görüşünü tahmin etmek zor olmuyor. Özgür 10 yaşına kadar okullardaki öğretmen odalarında büyüyor. Sonra Anadolu Lisesi ve devlet parasız yatılı sınavlarına girip birinde Manisa birincisi, diğerinde ise Manisa ikincisi oluyor. Böylece o dönemin en prestijli okullarından biri olan Bornova Anadolu Lisesi'ni kazanıyor. Lisenin ardından girdiği Ege Üniversitesi eczacılık bölümünü büyük başarıyla dönem ikincisi olarak bitiriyor. Birkaç iş denemesinden sonra kendi eczanesini açıyor. Böylece eczacı odası serüveni de başlamış oluyor. Henüz 27 yaşındayken Türkiye'nin en genç oda başkanı oluyor. İki dönem bu görevi yaptıktan sonra Türk Eczacıları Birliği'ne seçiliyor. Burada da kısa süre içinde genel sekreterliğe yükseliyor. Çalışkanlığı ve başarıları nedeniyle eczacılık camiasında atom sekreter lakabıyla ünleniyor. Özellikle iktidarın tüm meslek grupları üzerinde baskısını arttırdığı bir süreçte eczacılara yapılan dayatmaya karşı sergilediği mücadeleyle Türkiye'nin dört bir yanındaki her siyasi görüşten eczacının kahramanı oluyor. İlaçların markette satılması gündeme gelip Ethem Sancağ'ın zincir eczaneler açma niyeti ortaya çıkınca sağlık alanında Türkiye tarihinde yapılmış en büyük mitingi organize ederek hükümete geri adım attırıyor. Böylece yöneticilik hayatının en önemli başarılarından birini sağlıyor. 2011'de Manisa'dan milletvekili seçiliyor. Mecliste yoldaşı Veli Ağbaba'nın başkanlığındaki cezaevleri komisyonunda görev alıyor. Bu komisyon Pozantı cezaevini kapattırıyor. Bu süreçte hiç bitmeyen bir enerji sergileyerek başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Ama Türkiye onu Soma faciasından 15 gün önce yaptığı konuşma ile yakından tanıyor. Çünkü o konuşmayla geliyorum diyen faciayı haber vererek iktidarı önlem almaya çağırıyor. Peki dinleyen kim? Facia sonrasında acılı Soma ve Kınık halkı ona adeta kurtarıcı gözüyle bakıyor ve yörenin umudu haline geliyor. Kısa süre önce de Siirt'e gidiyor. Dört yurttaşımızın baraj kapaklarının açılması sonucu yaşamlarını yitirdiği Siirt'te halk siren çalınarak uyarıldı açıklamasına karşılık yaptığı tatbikatla siren sesinin hiç duyulmadığını tüm Türkiye'ye kanıtlıyor. Kısacası çok çalışkan, mücadeleci, etkin muhalefet anlayışını benimsemiş, genç ve idealist bir siyasetçi Özgür Özel. Evli ve bir kız çocuk babası. Aykut Erdoğdu'ya gelince, o da tüm eğitimini devlet imkanlarıyla tamamlayan yoksul bir ailenin çocuğu. 1972 yılında Seher ve işçi Asım Erdoğdu'nun dört çocuğunun en küçüğü olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geliyor. İlk orta ve lise eğitimini Erzurum'da bitiriyor. Sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümünden 1993 yılında mezun oluyor. Üniversitenin ardından sınavda dereceye girerek Hazine Müsteşarlığında denetçi olarak çalışmaya başlıyor. Bu süreçte gösterdiği başarı nedeniyle dünyanın saygın üniversitelerinden Carnegie Mellon'da kamu politikaları ve yönetim üzerine yüksek lisans eğitimi yapıyor. Hazine Müsteşarlığındaki görevi sırasında IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edilen çeşitli projelerin baş denetçisi seçiliyor. Daha sonra siyasete atılıyor ve Haziran 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili oluyor. Yolsuzluk ve hırsızlıklarla mücadelede sergilediği ısrarlı ve cesur çabalarıyla kısa sürede CHP seçmeni için simge isim haline geliyor. Yolsuzluklarla mücadeledeki uzmanlığı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 17 Aralık soruşturmasından sonra oluşturulan CHP kriz masasının başkanlığına getiriliyor. Evli ve bir çocuk babası olan Aykut Erdoğdu, anahtar listelerde yer almamasına karşın delegeler tarafından ödüllendirilerek parti meclisine giriyor. Sevgili okurlarım, size CHP delegesi ve seçmenin umudu haline gelen iki milletvekilinin portrelerini çizmeye ve niçin parti meclisine seçildiklerini anlatmaya çalıştım. Dilerim bu genç, dürüst, çalışkan, mücadeleci ve cesur milletvekillerini listelerine dahil etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile rakibi Muharrem İnce de delegenin verdiği anlamlı mesajı almışlardır. Zira Türkiye'nin onlar gibi umutlara ihtiyacı var. Şövalye ruhlu semt çocukları. 12 Eylül 2014 Sözcü. Çarşıyı müebbetle yargılayıp susturmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki şövalye ruhlu bu semt çocukları haksızlık karşısında asla susmaz. Hiçbiri Hazreti Ali'nin haksızlık karşısında eğilmeyin, aksi takdirde hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz, deyişini unutmaz. Gezi'de tek yürek olan ve hepimiz çarşıyız diye bağıran diğer kulüplerin taraftarları da onları yalnız bırakmaz. İyisi mi şövalye ruhlu semt çocuklarını Gezi'nin tanıkları anlatsın, biz de okuyalım. Zaten göz gözü görmüyor. Bir yandan da pat pat sesleri yaklaşıyor, geliyorlar. Koşmayı geçtim. Öksürmekten artık nefes alacak halim kalmamış. Akaretlerdeki Migros'un orada bir yerde çöktük kaldık gazın ortasına, artık ne olacaksa olsun diye. Arkadaşım bana sarılmış ağlıyor. Ben de artık buraya kadarmış diye düşünürken o gazın dumanının arasında 3 tane Beşiktaş formalı çocuk çıktı. O kargaşa da bizi nasıl aldılar, oradan nasıl çıkarıp ta Yıldız'a götürdüler hala bilmiyorum ama o formayı görünce yaşadığım hissi hayatım boyunca unutmayacağım. Tüyleriniz diken diken oldu ve içinizden bravo bu çocukları dediniz değil mi? Çünkü bu satırları ilk kez okurken aynısı bende de oldu. Hatta ağlamamak için kendimi zor tuttum. Şimdi de çarşıdan Yunus Emre'nin anlattıklarına kulak veriyoruz. Korkusuzlar çıktı sokağa. Gençlik korkmaz. İnsanlar yaşlandıkça daha çok korkar. Sokaktakiler genç olduğu için planlar daha kısadır, daha dardır. Kısa plan yapan insanlar da biraz tehlikelidir. İşte o yüzden de tehlike oluştu. Ama bir yerde kontrol altına alındı. Bunun için de bu olaylar daha fazla kimse üzmesin diye uğraşan da çarşıydı. Demek ki çarşı kışkırtmamış. Tam tersine kimse üzülmesin diye olayları yatıştırmak da çarşıya düşmüş. Sırada bir başka tanık Cihan Arslan var. Bugün Beşiktaş'ta sağlık okuyan gençler sırtlarında çanta ile ilk yardıma koştu. Astım olanlar var mı diye bağıranlar vardı. Bugün Beşiktaş'ta esnaf kapılarını halka açtı, çay ikram etti. Bugün Beşiktaş'ta ailesine ulaşamayana telefonunu uzattı herkes. Bugün Beşiktaş çarşıdan Abbas Ağa'ya, Akaretler'den Ortaköy'e, Barbaros'tan Yıldız'a her yerde direndi. Soruyorum. Bir semtin esnafıyla, sakiniyle, erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısı ve genciyle dayanışması ve semtlerini sevmeleri suç mu? Bakın, Ankaralı Ayhan neler anlatıyor. Şöyle söyleyeyim sana. Bu bizim antrenmanımız, biz antrenmanlıyız. Halk bilmiyor. Polisle karşı karşıya gelince ne yapacağını bilmiyor. Biz yine antrenmanlıyız. Maçlarda olsun, 1 Mayıs'ta olsun, bunlar sayesinde antrenmanlıyız. Gezi eylemlerinde de bizden satırla saldıran, döner bıçağıyla saldıran olmadı. Biz sadece polisin, gazın neyin nereye etki edeceğini bildiğimizden, insanların biber gazından nasıl korunacağını gösterdik. Biz biber gazından korunmayı normal vatandaştan daha fazla biliyoruz. Çarşının yaptığı da budur işte. Fazla ileriye gitmeden geri planda kaldık. Yine soruyorum. Delici kesici alet kullanmamak, sadece biber gazından korunmak ve bunun yöntemini gaza maruz kalan yurttaşlara anlatmak suç mu? Burak Kuru'nun söylediklerine bakar mısınız? Çarşıyı bu denli sıra dışı yapan şey, polis şiddetine maruz kaldığı anda biber gazı oley tezahüratını yapıyor oluşu bence. Sorarım size, gecenin bir vakti polis şiddetine saatlerce direnmişsiniz ve biber gazı bulutundan göz gözü görmüyor, o ortamda kalkıp biber gazı oley diye bağırmak nasıl bir meydan okumadır? Ne var bunda? Biber gazı oley diye bağırmak müebbetlik suç mu? Sevgili okurlarım, ağlamak güzeldir. Çarşı efsanesini biraz daha yakından tanımak ve ağlamak isterseniz Çarşı Geliyor, Şövalye Ruhlu Semt Çocukları kitabını mutlaka okumanızı öneririm. Okuduktan sonra ben de çarşılıyım diyeceğinize bahse girerim. Yavuz Bingöl, Erdoğan'ı desteklemenin ödülünü aldı mı? 5 Aralık 2014 Sözcü. Önceki akşam Halk TV'de konuşan gazeteci Eren Erdem, Yavuz Bingöl'den bahsederken, Havuz Bingöl deyince sosyal medya yıkıldı. Dün de Ahmet Hakan Bingöl'ün itiraz ettiği ses kayıtlarının tapelerini yayınladı. Gördük ki röportajda Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini mitingde yuhalatmasını yorumlarken, sokaklarda ölmüş annesine küfredildiği zaman ertesi gün o da Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı demiş. Yani Hakan o ne söylediyse kısaltarak ama özüne tümüyle sadık kalarak yayınlamış. En ufak bir çarpıtma yapmamış. Ayrıca bir röportaj ustası olarak neden çarpsın? Buna niçin gerek görsün ki? Star Televizyonu'nda haber grup başkanlığı yapıyordum. Bir etkinlikte Yavuz Bingöl'le yan yana oturup konuşmaya başladık. O tarihe kadar özel bir dostluğumuz olmamasına rağmen karşılaştığımızda saygıda kusur etmeyen, benim de sevdiğim sol dünya görüşüne sahip bir şarkıcı türkücüydü. Laf lafı açınca Star'daki dizisinin beklenen reytingi almamasına üzüldüğümü söyleyip nedenlerini sordum. Verdiği cevap şaşırtıcıydı. Zira nedenini çok düşündük abi. Hatta sizin ana haber bülteninde AKP'ye muhalefet yapmanızın etkili olabileceğini de konuştuk deyince sözünü kestim. Orada dur bakalım. Eğer seyirci bize tepki göstermiş olsa haber bülteni seyirci rekorları kırar mı? Üstelik bizi sadece AB grubu değil geniş toplum kesimleri seyrediyor. Bunların önemli bir bölümünü de AKP'ye oy veren seçmenler oluşturuyor. Bunları ciddi araştırmalara dayanarak söylüyorum. Yaptığınız analiz çok yanlış dedim. Sesini çıkarmadı. İktidarın başta medya olmak üzere kendisini desteklemeyenlere ağır baskılar yaptığı, yaşam biçimlerine sert müdahalelerde bulunduğu, dalga dalga gelen Ergenekon operasyonlarıyla cadı avı başlatarak korku imparatorluğu yarattığı bir dönemde Yavuz Bingöl'ün AKP'yi destekliyor izlenimini veren sözlerini yadırgamıştım. Ama yine de Konfüçyüs'ün kötü düşünen kötüdür deyişine yürekten inanmış biri olarak acaba Yavuz dünya görüşünü değiştirip yandaş mı oluyor diye düşünmedim. Aradan geçen yıllarda Yavuz Bingöl Tayyip Erdoğan'ın tüm davetlerine katılmaya ve her fırsatta çok sıcak destek mesajları vermeye başladı. Bu nedenle bir yığın iddia ortaya atıldı. Onları bir tarafa bırakarak dün Oda TV'de Yavuz Bingöl ödülünü aldı. Erdoğan'ı Berkin'e karşı neden savundu ortaya çıktı başlığıyla yayınlanan haberi aktarayım. Yavuz Bingöl'ün 13 Aralık'ta İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Şebi Aruz töreninde sahneye çıkacağı öğrenildi. Programla ilgili tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi. Mevlana'nın Vuslat Gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 3. kez Aşkın Başkenti İstanbul'da. Taşkın Sabah Orkestrası eşliğinde Sami Özer, Yavuz Bingöl, Mustafa Ceceli, Alişan ve Yusuf Güney'in ilahi dinletisiyle semazenlerin eşsiz gösterisi sizlere içsel yolculuğun kapılarını açacak. Programın sponsorları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında Akşam Gazetesi, Star Gazetesi, 24 TV, Medical Park ve Albaraka gibi yandaş kuruluşlar bulunuyor. Yavuz Bingöl, Ahmet Hakan'la yaptığı tepki çeken röportajında bir kamu bankasından reklam teklifi aldığını da doğrulamış, senaryoya ve verecekleri paraya göre kararını belirleyeceğini söylemişti. Haberin mesajı çok net. Devri AKP'de ne kadar destek, o kadar ödül. 10. ayrımın sonu, sayfa 186.